Ayrım 8.
Adam sen de. Yeter ki yemek iyi olsundu. Bu işin aslını kimse öğrenemedi. Şef garson büyük salonun kapısını açıp da yemek hazır deyince ak saçlı yaşlı adam unutuldu. Nana yaşlı adamın bir hareketini görmezden gelerek Steiner'in koluna girdi. Yaşlı adam da tek başına arkadan yürümeye başladı. Erkekler ve kadınlar dağınık bir halde içeriye girdi. Herkes birbirine senli benli davranarak babacan tavırlarla şakalar yaptı. Mobilyaları boşaltılmış geniş salonda uzun bir masa bir uçtan öteki uca kadar uzanıyordu. Bu masa da dar gelmişti. Çünkü tabaklar birbirine değiyordu. Sofrayı onar mumlu dört şamdan aydınlatmaktaydı. Şamdanlardan biri ortaya konmuş, sağına soluna çiçek dolu vazolar yerleştirilmişti. Tam lokantalara özgü bir şatafattı bu. Üzerlerinde sahibinin markasını taşımayan yaldız çizgili tabaklar durmadan yıkanmaktan aşınıp kararmış çatal bıçak kaşıklar, takımları bozulduğundan eksikleri ucuz pazarlardan tamamlanmış kristaller vardı. Bu yeni bir eve taşınan insanların dostlarına verdiği acele bir ziyafeti andırmaktaydı. Avizelerden biri eksikti. Mumlar yüksekte ve yeni yakılmış olduğundan komposto kaselerini, tabakları, içlerine meyveler, pastalar, reçeller konmuş, düzgünce dizilmiş çukur kaseleri soluk sarı bir ışıkla aydınlatıyordu. Nana, herkes istediği gibi otursun dedi. Bilirsiniz, böylesi daha eğlenceli olur. Masanın orta yerinde ayakta duruyordu. Kimsenin tanımadığı yaşlı adam sağına, Steiner de soluna oturmuştu. Çağrılılar oturmak üzereyken küçük salondan küfürler işitildi. Unutulan Bordenov'du bu. Yerleştiği o iki koltuktan bir türlü kalkamıyor, bağırıp çağırıyor, ötekilerle birlikte sıvışan Simon yosmasına çıkışıyordu. Kadınlar acıyarak yanına koştu. Bordenov, Caroline, Clarice, Tatanene ve Maria Blond tarafından taşınıp desteklenmiş durumda çıka geldi. Onu yerleştirmekte büyük sorun oldu. Sofranın ortasına Nana'nın karşısına otursun diyorlardı. Bordenov ortaya otursun, bize başkanlık etsin. Bunun üzerine kadınlar onu ortaya oturttu. Ama bacağı için ikinci bir iskemle gerekiyordu. İki kadın bacağını kaldırıp yavaşça uzattı. Zararı yoktu. Yan oturarak da yemeğini yiyebilirdi. Bordenov hala homurdanarak lanet olsun diyordu. Elden ayaktan düştüm. Ah benim küçük kedilerim. Babanız size emanet. Sağında Rose Mignon, solunda Lucy Stewart vardı. Kadınlar ona iyi bakacaklarına söz verdiler. Şimdi herkes yerleşmişti artık. Comte de Vandores, Lucy ile Clarice'in arasına, Faucher'i Rose Mignon'la Caroline Hackett'in arasına oturmuştu. Öte yandan Hector de Lafaloys, Clarice'in çağrılarına karşın Gaga'nın yanına oturmak için koşmuştu. Steiner'in peşini bırakmayan Mignon'la bankacının arasında Blanche vardı. Solunda da Tatanne'ne oturmuştu. Sonra Labordet geliyordu. Sofranın iki ucuna da delikanlılarla kadınlar Simon, Leda Horn, Maria Blond rastgele karmakarışık oturmuşlardı. Yine orada oturan Dogene ile George birbirlerine daha da yakınlaşıyor ve Nana'ya gülümseyerek bakıyorlardı. Bununla birlikte iki kişi ayakta kaldığı için şakalar yapıldı. Erkekler kucaklarını sunuyordu onlara. Dirseklerini bile kımıldatmayan Clarice kendisini yemek yedirmesi için Van der Öres'e güvendiğini söylüyordu. Şu Bordenov'da iskemleleriyle bir yer kaplıyordu. Son bir çaba daha göstererek herkesi oturtabildiler. Ama Mignon'un dediği gibi balık istifi olmuşlardı. Garsonlar dolu tabakları çağrılıların arkasından dolaştırırken Kontes kuşkonmaz püresi, Deslignac usulü et suyu diyorlardı. Bordenov yüksek sesle et suyunu önerirken bir çığlık yükseldi. Birileri karşı çıkıyor, öfkeleniyordu. Kapı açılmış, içeri geç kalan ikisi erkek, biri kadın, üç kişi girmişti. Yo, bu kadar da fazlaydı artık. Bununla birlikte Nana yerinden kalkmadan gözlerini kırpıştırarak gelenleri tanıyıp tanımadığını anlamak için bakıyordu. Kadının adı Louise Violaine'di ama erkekleri hiç görmemişti. Van der Öres, canım dedi, beyefendi dostlarımdan biridir. Deniz subayı olup adı Bay de Focarmont'tur. Dostumu ben çağırdım. Focarmont pek kibar bir tavırla selam verirken ben de affınıza sığınarak arkadaşlarımdan birisini getirdim diye ekledi. Ya çok iyi ettiniz dedi Nana, buyurun. Clarice biraz yana çekil. Orada pek rahatsınız bakıyorum. Hah, biraz iyi niyetle her şey çözümlenir. Herkes biraz daha sıkıştı. Focarmont'la Louise de masanın başında kendilerine biraz yer bulabildi. Ama yanlarındaki adam tabağına uzak kalmıştı. Kollarını yanındakilerin omuzlarına üstünden uzatarak yemeğini yiyordu. Garsonlar çorba tabaklarını kaldırıyordu. Şimdi mantarlı tavşan kızartmasıyla peynirli makarna tabakları elden ele dolaşıyordu. Bordenov bir aralık Prulier, Fontan ve yaşlı Bosque'da getirmeyi düşünmüş olduğunu anlatınca tüm sofra halkı ayağa kalktı. Nana pek ciddi bir tavır takınmıştı. Anlamsız bir sesle onları güzelce kabul edeceğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte olmayı isteseydi kendisi çağırırdı onları. Yok, değersiz oyuncuların işi yoktu. Yaşlı Bosk hep çakır keyifti. Prulier durmadan tıkınırdı. Fontana gelince o da böyle toplantılarda bağırıp çağırarak, aptalca konuşarak çekilmez biri olurdu. Sonra da değersiz tiyatrocular bu beyefendilerin arasında hep iğreti kalıyordu. Mignon, evet evet haklısınız dedi. Sofranın çevresinde tüm erkekler fraklarıyla, beyaz kravatlarıyla, solgun yüzleriyle, yorgunluğun daha da incelttiği bir kibarlık içindeydi. Yaşlı bey ağır hareketleri, ince gülüşüyle bir diplomatlar kuruluna başkanlık eder gibiydi. Van der Rohe, Kontes Muffat'ın evindeymiş gibiydi. Yanındaki kadınlara pek kibar davranıyordu. Daha o sabah Nana halasına erkeklerin çok iyi, çok soylu ya da zengin olduklarını, iyi giyindiklerini söylemişti. Kadınlara gelince onlar da kibardı. Bu arada birkaçı Blanche, La, Louis pek açık saçık giyinmişti. Özellikle Gaga aşırıya kaçıyordu. Onun yaşında biri daha kapalı giyinse iyi ederdi. Artık herkes oturmuş olduğundan gülüşmeler, şakalar gırla gidiyordu. George, Orleans'dayken Kent soylu ailelerin daha neşeli yemeklerinde bulunmuş olduğunu düşünüyordu. Pek az konuşuluyordu. Birbirleriyle tanışmayan erkekler bakışıyor, kadınlar sakin sakin oturuyordu. Bu da George'u çok şaşırtıyordu. Onları pek kendi hallerinde buluyordu. Oysa herkesin hemen öpüşeceğini sanmıştı. Sofraya Rin usulü sazan balığıyla İngiliz usulü karaca kızartması geldiği sırada Blanche yüksek sesle ''Lucy şekerim'' dedi. ''Pazar günü sizin Oliver'le karşılaştım. Ne kadar büyümüş.'' Lucy ''Elbette 18 yaşında'' diye karşılık verdi. ''Bu da beni gençleştirmiyor hani. Dün yine okuluna gitti.'' Pek gururla sözünü ettiği oğlu Oliver Deniz Lisesi'nde öğrenciydi. Bunun üzerine çocuklardan konuşuldu. Tüm kadınlar duygusallaşmıştı. Nana büyük bir neşeyle küçük Louis'in şimdi halasının yanında olduğunu, her sabah 11'e doğru halasının onu alıp getirdiğini, onu yatağına aldığını, küçük köpeği Lulu'yla oynadıklarını anlattı. İkisinin de yorganın altına girip oynaşmalarını gördükçe insan gülmekten kırılıyordu. Lucy'nin ne kadar afacan olduğunu kimsenin aklına bile gelmezdi. Sırası gelince Rose Mignon da anlatmaya başladı. ''Aman, dün öyle bir gün geçirdim ki sormayın. Gidip Charles'la Henry'yi yatılı okuldan alayım dedim. Akşam onları tiyatroya götürmek zorunda kaldım. Zıp zıp sıçrıyorlar, küçük ellerini çırparak annemizin oyununu göreceğiz, annemizin oyununu göreceğiz diye bağırışıyorlardı. Bir gürültü, bir patırtı ki sormayın. O sırada Mignon gözleri babaca bir sevecenlikle parlayarak neşeyle gülümsüyordu. Oyun sırasında öyle gülünç bir halleri vardı ki dedi, ciddi ciddi büyük insan gibi duruyorlar, rozu bakışlarıyla yiyorlar gibiydiler. Bana da annelerinin bacaklarının neden böyle çıplak olduğunu soruyorlardı. Tüm sofra halkı gülmeye başladı. Babalık gururu okşanan Mignon kasıntılı kasıntılı duruyordu. Çocuklarına bayılıyordu. Tek amacı Rose'un tiyatrodan ve başka yerlerden kazandığı parayı sadık bir yönetim görevlisi gibi yöneterek varlıklarını çoğaltmaktı. Eskiden Rose'un şarkı söylediği çalgılı kahvede orkestra şefiydi. Sonunda evlenmişlerdi. Birbirlerini büyük bir tutkuyla seviyorlardı. Şimdi ise çok iyi dosttular. Aralarında iş bölümü yapmışlardı. Rose tüm yeteneğini ve tüm güzelliğini kullanarak elinden geldiğince fazla çalışıyordu. Kendisi ise onun hem kadın hem de sanatçı olarak kazanacağı başarılara göz kulak olmak için keman çalmaktan vazgeçmişti. Onlar kadar kendi halinde birbirine bağlı karı koca zor bulunurdu. Van der Rohe, "Büyük oğlunuz kaç yaşında?" diye sordu. "Henry 9 yaşında," dedi Mignon. "Ama çok iri yarı." Sonra da çocukları hiç sevmeyen Steiner'e takıldı. Sakin bir ataklıkla ona baba olsaydı servetini aptalca savurmayacağını söyledi. Konuşurken Nana'nın omuzları üstünden bankacıya bakıyor, onun Nana'yla işi pişirip pişirmediğini anlamaya çalışıyordu. Yalnız bir süreden beri çok yakınlaşarak konuşmakta olan Rose'la Fauchery de canını sıkmaktaydı. Belki Rose böyle bir aptallık yaparak zaman yitirmezdi. Böyle durumlarda Mignon hemen harekete geçiyordu. Güzel ellerinin serçe parmağında elmas bir yüzük vardı ve bir karaca filetosunu bitirmek üzereydi. Konuşma çocuklar konusunda sürüp gitmekteydi. Gaga'nın yanına oturunca başı dönmeye başlayan La Fallois, kızının nasıl olduğunu soruyor, Varietes'te kızıyla birlikte görme zevkine erdiğini söylüyordu. Lily çok iyiydi ama henüz çok çocuksuydu. La Fallois, Lily'nin 19 yaşına yeni bastığını öğrenince çok şaşırdı. Bu yüzden Gaga gözünde daha önemli bir hal aldı. Lily'yi neden getirmediğini öğrenmek isteyince Gaga içerlemiş bir tavırla, "Yo, dünyada olmaz," dedi. Daha 3 ay olmadan yatılı okuldan kesinlikle çıkmak istedi. Bense onu hemen evlendirmek istiyordum. Ama beni öyle sever ki yeniden yanıma almak zorunda kaldım. İstemeden tabii. Kızının evlenme konusunda konuşurken siyah kirpikli morarmış göz kapaklarını kırpıştırıyordu. Bu yaşa gelmişti ama bir kıyıda 5 parası bile yoktu. Hala çalışıyor, hala erkeklerin hoşuna gidiyordu. Özellikle de torunu yaşındaki delikanlılarla düşüp kalkıyordu. İyi bir evlilik yapması daha iyi olurdu elbet. Lafaloz'a doğru eğildi. Delikanlı, kadının kocaman çıplak omzu altında ezilecek gibi olunca kızardı. Gaga alçak sesle, ''Anlarsınız ya'' diye mırıldandı. ''Kızım da bu yolun yolcusu olursa suç bende değil. Ama insan gençken çok garip davranır.'' Masanın çevresinde büyük bir hareket başladı. Garsonlar koşuşturuyordu. Baharatlıların ardından sofraya asıl yemekler getiriliyordu. Piliç kızartmaları, sirkeli, sarımsaklı dil balığı, kaz ciğeri dilimleri. O zamana kadar Mersol şarabı ikram etmiş olan başgarson, şimdi Chambertin ve Levol şarapları getiriyordu. Servis değişiminden oluşan hafif gürültü arasında iyice şaşkına dönen George, kadınların tümünün böyle çocukları olup olmadığını Dogene'ye sordu. Bu sorudan çok hoşlanan Dogene ayrıntılara girişti. Lucy Stewart, Kuzey Garı'nda işçi olan İngiliz asıllı bir yağcının kızıydı. 39 yaşındaydı. At suratlıydı. Ama pek şirindi. Veremdi ama bir türlü ölmüyordu. Bu kadınların en şıkı oydu. Üç prensle bir dük sevgilisi vardı. Caroline Hackett, Bordeaux'da doğmuştu. Utancından ölen küçük bir memurun kızıydı. Çok akıllı bir annesi olduğu için şanslıydı. Kadın kızını önce lanetlemiş ama bir yıl düşündükten sonra onunla barışmıştı. Hiç olmazsa kızının biraz para yapmasını sağlayacaktı böylece. 25 yaşındaki kızı çok soğuktu. Değişmeyen bir fiyatla elde edilebilecek kadınların en güzellerinden biriydi. Düzeni pek seven annesi gelirlerle giderleri ciddi bir biçimde deftere yazıyor, kızının evini yönetiyordu. Aynı apartmanın iki kat üstünde dar bir dairede oturuyordu. Kızının giysileri ve çamaşırları için burada bir dikiş işliği kurmuştu. Asıl adı Jacqueline Bodu olan Blanche de Sivri, Amiens yakınlarındaki bir köyden gelmişti. Şahane bir güzelliği vardı ama aptal ve yalancıydı. Bir generalin torunu olduğunu söylüyor, 32 yaşında olduğunu gizliyordu. Şişman olduğu için Ruslar tarafından pek beğenilmekteydi. Dogene ardından ötekiler için birer cümleyle çabucak açıklamalar yaptı. Clarice Besnoy'u bir hanım hizmetçi olarak Saint Aubin'den getirmişti. Kız hanımının kocası sayesinde ünlenmişti. Saint Antoine kenar mahallesinde bir mobilyacının kızı olan Simon Cabiroche öğretmen olmak için eğitim görmüştü. Maria Blonde, Louise Violaine ve Lada Lohorne Paris kaldırımlarında yetişmişlerdi. Tatan Nene de 20 yaşına kadar Champagne'de yoksulluk içinde sığır çobanlığı yapmıştı. George bu kadınlara bakarken dinliyordu. Damdan düşercesine kulaklarına fısıldanan bu açık saçık açıklamalar karşısında şaşırmış, heyecana kapılmıştı. Bu arada arkasındaki garsonlar saygılı bir sesle piliç kızartması, sirkeli sarımsaklı dil balığı deyip durmaktaydı. Daha deneyimli geçinen Dogene, George'a, ''Dostum'' dedi, ''bu balıktan almayın. Bu saatte 5 para etmez. Yalnız Leoville şarabıyla yetinin, daha az kalleştir.'' Şamdanlardan dolaştırılan tabaklardan 38 kişinin üst üste oturduğu tüm masadan bir sıcaklık yükselmekteydi. Kendilerini unutan garsonlar halıların üstünde koşuşuyor, halı yağ lekeleriyle doluyordu. Bununla birlikte akşam yemeği neşeli geçmiyordu. Hanımlar etleri didikliyor, yarısını tabakta bırakıyordu. Yalnız Tatan Nene her şeyden oburca yemekteydi. Gecenin bu ilerlemiş saatinde yalnız sinirli açıklıklar, iyi çalışmayan midelerin geçici hevesleri egemendi. Nana'nın yanında oturan yaşlı bey sunulan tüm yemekleri geri çeviriyordu. Yalnız bir kaşık çorba içmişti. Tabağının karşısında sessizce oturuyor, bakınıyordu. Gizlice esneyenler oluyordu. Zaman zaman gözler kapanıyor, yüzler solgunlaşıyordu. Van der Ves'in dediği gibi pek can sıkıcı bir şeydi bu. Bu tür yemeklerin neşeli geçmesi için hiç kimsenin akıllı uslu durmaması gerekirdi. İnsan böyle erdemli, edepli yemek yiyecekse kibarların içinde yemesi daha iyi olurdu. Durmadan bağırıp çağıran Bordenav olmasa herkes uyuyacaktı. Bu Bordenav serserisi bacağını iyice uzatmış, yanında oturan Lucy ile Rosa bir sultan tavrıyla kendisine hizmet ettiriyordu. Hanımlar yalnız onunla ilgileniyor, bir dediğini iki etmiyor, şımartıyor, kadehinin tabağının boş kalmamasına dikkat ediyorlardı. Ama o yine de sızlanmaktan geri durmuyordu. ''Benim etimi kim kesecek? Yapamıyorum, masa benden çok uzakta.'' Simon her an kalkıyor, gidip onun arkasında duruyor, etini ya da ekmeğini kesiyordu. Tüm kadınlar onun yedikleriyle ilgileniyordu. Garsonlar yeniden çağrılıyor, onu boğacak gibi tıkındırıyorlardı. Rose ve Lucy tabağını değiştirirken Simon ağzını silince Bordenov bundan çok hoşlandı. Sonunda memnun görünmeye tenezzül ederek ''Aferin kızım, çok iyi ediyorsun'' dedi. ''Kadın böyle işler için yaratılmıştır.'' Herkes canlandı biraz. Konuşmalar genel bir durum aldı. Mandalina şerbetlerini bitiriyorlardı. Sıcak yemek, mantarlı sığır filetosu, soğuk et olarak da jöleli hindi vardı. Konuklarının neşesizliğine kızan Nana yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. ''Haberiniz var mı?'' dedi. İskoç prensi sergiyi görmeye geldiğinde sarışın Venüs'ü izlemek için kendine ön localardan birini ayırttı. Bordenov ağzında lokmayla, umarım tüm prensler bizim oyunu görür dedi. Lucy Stewart, pazar günü İran Şahı'nın gelmesi bekleniyor dedi. Bunun üzerine Rose Mignon, Şah'ın elmaslarından söz etti. Şah, önü taşlarla kaplı uzun bir ceket giymekteydi. Bir harikaydı bu. Alev alev yanan bir yıldızdı. Milyonlar değerindeydi. Kadınların renkleri uçmuştu. Gözleri açgözlülükle ışıldayarak başlarını uzatıyorlar, beklenmekte olan öteki kral ve imparatorları sayıyorlardı. Tümü de bir kralın hevesini yerine getirmeyi, karşılığında bir servet ödenen bir geceyi düşlüyordu. Caroline Hackett, Van der Öres'e doğru eğilerek, ''Söylesene kuzum, Rusya çarı kaç yaşında acaba?'' diye sordu. Kont gülerek, ''O, onun yaşı çok.'' diye yanıt verdi. ''İş yok onda. Sizi uyarıyorum. Nana içerlemiş göründü. Sözler fazla ayıp görünmüştü ki mırıldanarak karşı çıktılar. Bu arada Milano'da bir kez görmüş olduğu İtalya kralı konusunda Blanche açıklamalar yapıyordu. Adam hiç de yakışıklı değildi ama yine de tüm kadınları elde ediyordu. Sonra Fauchery, Victor Emmanuel'in gelmeyeceğini söyleyince canı sıkıldı. Louis Violain ve Lea, Avusturya İmparatoru'nu ele geçirmeye hazırlanıyordu. Birden küçük Maria Blond'un sesi işitildi. ''Şu Prusya kralı öyle yaşlı, öyle kuru biri ki, geçen yıl Bade'ye gitmiştim. Onu hep Kont Bismarck'la görüyordum.'' Simon araya girerek, ''Bismarck mı?'' dedi. ''Onu ben de tanıdım, sevimli biri.'' Van der Öres bağırarak, ''Dün ben de bunu söylemiştim ama bana inanmak istemediler.'' Sonra Kontes Sabine'in evinde olduğu gibi uzun uzun Kont de Bismarck konu edildi. Van der Öres aynı sözlerini yeniledi. Bir ara herkes kendini Mufalar'ın salonunda sandı. Yalnız hanımlar değişmişti. Tam o anda müzik konusuna geçildi. Derken Fokormon, Paris'te herkesin sözünü etmekte olduğu rahibe olan kızla ilgili bir sözcük ağzından kaçırınca Nana pek ilgilenerek Mademoiselle de Fougeray konusunda kesinlikle ayrıntıları öğrenmek istedi. Vah vah, zavallı yavru, diri diri mezara giriyordu demek. Ama gönlündeki tanrı çağrısı ağır basıyordu. Sofradaki hanımlar çok duygulanmıştı. Hep aynı şeyleri bir kez daha dinlemekten sıkılan George, Dogene'ye Nana'nın yataktaki alışkanlıkları konusunda sorular sorarken söz yine kaçınılmaz olarak Conte Bismarck'a geldi. Tatannene Labordet'in kulağına eğilerek Bismarck'ın kim olduğunu, onu tanımadığını sormaktaydı. Bunun üzerine Labordet istifini bozmadan ona inanılmayacak öyküler anlattı. Şu Bismarck denen adam çiğ et yiyordu. İninin yakınlarında bir kadın görünce sırtlayıp götürürdü. Böylece henüz 40 yaşındayken tam 32 çocuğu olmuştu. Tatannene inanarak şaşkın bir tavırla, 40 yaşında 32 çocuk ha diye bağırdı. Yaşına göre epey yorulmuş olmalı. Bir kahkaha koptu. Bunun üzerine kendisiyle alay edildiğini anladı. Ne aptalsınız, şaka yapıp yapmadığınızı nereden bileyim? Bu arada Gaga'nın aklı hala sergideydi. Tüm diğer kadınlar gibi o da seviniyor, sergiye hazırlanıyordu. Taşra'dan ve yabancı ülkelerden Paris'e bir yığın insan gelecek, güzel günler geçecekti. İşler iyi yürürse sergiden sonra belki Juvisy'ye çekilir, uzun zamandır özlemini çektiği küçük bir eve yerleşirdi. La Falosa, ne ilersiniz, insan umduğunu bulamıyor diyordu. Bari beni bir seven olsaydı. Gaga delikanlının dizini kendi dizine dayadığını hissettiği için sevecen bir tavır takınmıştı. La Falosa kıpkırmızıydı. Gaga yapmacıklı konuşurken bir yandan da onu göz ucuyla süzüyordu. Ufak tefek biriydi bu ama Gaga da titizlenmiyordu artık. La Falloise onun adresini aldı. Van der Öres Clarisse bakın hele diye mırıldandı. Galiba Gaga sizin Hector'u kafesliyor. Sanatçı kadın bana vız gelir diye karşılık verdi. Bu olan budalanın teki. Onu tam 3 kez sepetledim. Bilirsiniz çocuk yaştaki delikanlılar yaşlı kadınlarla düşüp kalktı mı pek tiksinirim. Sonra birden susup başının hafif bir işaretiyle Blanche'ı gösterdi. Blanche, yemeğin başından beri rahatsız bir biçimde eğilmiş, üç iskemle ötede oturan yaşlı beye omuzlarını göstermeye çalışıyordu. Blanche seni de terk edecek dostum dedi. Van der Öres bana ne der gibi hafifçe gülümsedi. Kuşkusuz şu zavallı Blanche'ın başarı kazanmasını engelleyecek olan kendisi değildi. Steiner'in tüm sofra halkına yaptığı gösteri onu daha fazla ilgilendirmekteydi. Bankacı şıp sevdi oluşuyla tanınıyordu. Steiner müthiş bir Alman Yahudisiydi. Elinden milyonlarca para geçerdi. Ama bir kadına tutulunca aptallaşırdı. Tüm kadınları elde etmek isterdi. Tiyatroda yeni bir kadın parlayınca ne kadar pahalı olursa olsun o kadını hemen satın alıverirdi. Çok paralar döktüğü söyleniyordu. Kızlara düşkünlüğü onu iki kez iflasa sürüklemişti. Van der Öres'in dediği gibi kızlar kasasını temize havale ederek ahlak adına öç alıyorlardı. Landes tuzlaları konusunda çevirdiği iş yüzünden borsada eski gücüne kavuşmuştu. Mignonlar 6 haftadan beri tuzlaların altından girip üstünden çıkıyordu. Derken bahisler açıldı. Bu yağlı parçayı yiyip bitirecek olan Mignonlar değildi. Nana da beyaz dişlerini gösteriyordu. Steiner bir kez daha tutulmuştu. Öyle tutulmuştu ki Nana'nın yanında aptallaşmış gibiydi. Aç olmadığı halde yiyordu. Alt çenesi sarkmış, yüzü pençe pençe kızarmıştı. Nana'nın bir sayı söylemekten başka yapacağı iş yoktu. Bununla birlikte acele etmiyor, adamla oynuyor, onun kıllı kulaklarına üfleyerek kahkahalar atıyordu. Adamın şişman yüzünde beliren ülpertilerle neşeleniyordu. Kont Muffa denen o cimri kendisine yüz vermezse Steiner'le hemen anlaşabilirdi. Steiner alçak sesle genç kadınla konuşurken garsonlardan biri başını Nana ile Steiner'in arasına uzatarak ''Leoville şarabı mı yoksa Chambertin şarabı mı istersiniz?'' diye fısıldadı. Steiner şaşkın şaşkın ''Ne dedin?'' diye kekeledi. ''Ne isterseniz verin, benim için fark etmez.'' Van der Rest dirseğiyle hafifçe Lucy Stewart'ı dürtüyordu. Çok dedikoducu, kötü niyetli bir kadındı. Saldırıya geçince kimsenin gözünün yaşına bakmazdı. O akşam da Mignon canını sıkıyordu. Konta, ''Şuna bakın, şamdanı tutacak neredeyse.'' diyordu. Küçük John Coer'e yaptıklarını yinelemek istiyor galiba. Anımsarsanız o sıralarda John Coer Rose'la birlikteydi. Ama büyük Laura da tutkundu. Mignon Laura'la John Coer'in arasını buldu. Sonra da onu koluna takıp yine Rose'a getirdi. Bir kocanın çapkınlığına göz yumulması gibi. Ama bu kez iş yürümeyecek. Nana kendisine ödünç verilen erkekleri geri vermese gerek. Van der Rest, Mignon'un nesi var? Karısına neden böyle sert bakıyor diye sordu. Eğilince Rose'un Faucher'iyle sıkı fıkı olduğunu gördü. Bunun üzerine yanındaki kadının neden öfkelendiğini anladı. Gülerek vay canına dedi, kıskandınız mı? Lucy öfkeyle kıskanmak mı dedi. Aman, Rose Leon'u istiyorsa onu seve seve bırakırım. Kaç paralık adam bu Faucher'i? Haftada bir demet çiçek yollar. O kadar. Görüyorsunuz dostum, şu tiyatrocu kızların tümü aynı. Rose, Leon'un Nana konusunda yazdığı yazıyı okurken sinirinden ağladı. Bunu biliyorum. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Rose'a da bir yazı gerek ve onu elde etmek üzere. Göreceksiniz. Şimdi Leon'u nasıl kapı dışarı edeceğim? Durdu. Elinde iki şişeyle arkasında dikilen garsona bir şişe Leoville ver dedi. Sonra sesini alçaltarak sürdürdü. Bağırmak istemem. Adetim değildir bu. Bu kadın aşiftenin tekidir. Kocasının yerinde olsam ona bir temiz sopa çekerdim. Ama bu ona hayır getirmeyecek. Çünkü benim Faucher'i tanımıyor. O alçan tekidir. Kendi durumunu korumak için kadınlara yaklaşır. Kibar takımındandır hani. Van der Rest onu yatıştırmaya çalıştı. Rose ile Lucy'ye artık kendisiyle ilgilenmedikleri için kızan Bordenav bağırarak onlara babalarını açlıktan ve susuzluktan öldüreceklerini söylüyordu. Bu sözleri havayı neşeli bir hale getirdi. Yemek uzayıp gidiyor, artık kimse bir şey yemiyordu. Ancak çorbadan sonra içilen şampanya konukları sinirli bir sarhoşlukla canlandırıyordu. Artık herkes kibarlığı elden bırakıyordu. Kadınlar önlerinde darmadağın duran masaya dirseklerini dayamıştı. Erkekler biraz soluk alabilmek için iskemlelerini geriye çekmişti. Siyah fraklar açık renk kadın giysilerinin arasında gömülüyor, yarı dönük çıplak omuzlar ipek gibi parlıyordu. İçerisi çok sıcaktı. Mumların aydınlattığı masanın üstünde daha yoğunlaşmış, gittikçe sararmıştı. Zaman zaman kıvırcık sarı saçlar altında yaldızlıymış gibi görünen bir ense öne eğildiğinde elmas bir küpenin ışıltıları bir topuzun üstünde parıltılar saçıyordu. Kahkahalar çevreyi canlandırıyor, gözler gülüyor, dudaklar arasında beyaz dişler görünüyor, şamdanların yansımaları bir şampanya kadehinin içinde alev alev yanıyordu. Yüksek sesle şakalar, el kor hareketleri yapılıyor, sorular yanıtsız kalıyor, salonun bir başından öteki başına seslenerek birbirini çağıranlar oluyordu. Ama en fazla gürültüyü garsonlar yapıyordu. Kendilerini lokantalarının koridorlarında sandıklarından itişip kakışıyorlar, gırtlaklarından tuhaf sesler çıkararak dondurmaları ve meyveleri ikram ediyorlardı.